Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Locke Moran'ın Yalanları. Yazarı Scott Lynch, özgün adı The Lies of Locke Moran. Çevirmeni Cihan Karamancı, türü roman, İthaki Yayınları, 4. baskı Mart 2018. ISBN numarası 978-605-375-419 ve 0. Bu kitap 581 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Şubat 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Gentleman Peach serisi 1. kitap. Boğazında kanayan bir kesik olsa ve bir hekim o kesiği dikmeye çalışsa, Lamora iğneyle ipliği çalar ve kahkahalar atarak geberip gider. Çocuk çok fazla çalıyor. Kamor şehri tarihi boyunca pek çok soysuzluğa, yolsuzluğa, uğursuzluğa, hırsızlığa tanıklık etmiş, büyülü atmosferinde her birini tek tek sindirebilmiştir. Kamor'un belasının ismi şehrin nemli duvarlarında yankılanana dek. Kamor'un belasını yenilmez bir silahşor, usta bir hırsız, duvarlardan geçebilen bir hayalet ve fakirlerin dostu olduğu söylenir. İşte o efsanevi bela gözü kara ve becerikli Locke Lamora'dır. Locke kimsenin beceremediği bir ustalıkla zenginleri soymasına rağmen bir başka efsanedeki büyük okçunun aksine çaldıklarından fakirlere tek bir kuruş bile koklatmaz. Locke'un tüm kazancı kendisi ve isimlerinin hakkını fazlasıyla veren hırsızlar çetesi Gentleman Peach'ler içindir. Onların sahip olduğu tek ev olan ve her türlü dümen, hile ve numaralarını gerçekleştirdikleri kadim Kamor şehrinin kaprisli ve renkli yeraltı dünyası içten içe çürümekte ve gizli bir savaş yüzünden parçalanmaktadır. Tek ayak üzerinde onlarca yalan söyleyen Locke ve çetesi bu büyülü dünyada bu kez tek ayaklarını bile yere basamadan içerisine düştükleri ölüm oyunundan kurtulmak zorundadır. Locke Lamora'nın Yalanları en sevdiğim 10 kitap arasında bulunuyor. Belki de ilk 5'tedir. Kitabı okumadıysanız okumalısınız. Okuduysanız muhtemelen yeniden okumalısınız. Patrick Rothfuss. Canlı, orijinal ve çekici, muhteşem bir şekilde yazılmış. George R.R. Martin. Scott Lynch, 1978'de Minnesota'da doğan Scott Lynch, ilk romanı Locke Lamora'nın Yalanları yayımlanana kadar bulaşıkçılık, garsonluk, tasarımcılık gibi çeşitli işler yaptı. Gentleman Peach serisinin ilk kitabı olan romanın gösterdiği başarıyla birlikte fantastik kurgunun önemli isimlerinden birine dönüştü. 2007'de WFA yani Dünya Fantezi Ödülü finalisti olan Locke Lamora'nın Yalanları'nın film hakları Warner Bros. Tarafından satın alındı. Ön söz. İlk kez kitabım yayımlandığında insanlar beni ve Scott Lynch'i defalarca kez karşılaştırdı. Cümlelerin ana fikri çoğunlukla Pat Rothfuss yeni Scott Lynch olacak şeklindeydi. Durum şu ki Locke Lamora'nın Yalanları benim ilk kitabım Rüzgar'ın adından neredeyse bir sene önce yayımlandı. Bu hem Scott'ın hem Fantastik serisinin ilk kitabıydı. Yarattığı dünya cesur ve gerçekçiydi. Ayrıca bu kadar iyi olması sebebiyle herkesi fazlasıyla etkilemişti. Yapılan karşılaştırmaların gurur verici olduğunun farkındaydım ama açıkçası o vakitlerde bundan rahatsız olmuştum. Neden yeni Scott Lynch olmak zorundayım? Neden birinci Pat Rothfuss olamıyorum ki? Muhtemelen bu konuda daha başarılı olurum. Hiç değilse Pat Rothfuss olmada çok daha tecrübeliyim diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yıllar sonra bir fırsat bulup Locke Lamora'nın Yalanları'nı okudum ve okurken çok keyif aldım. Akıllıca yazılmış bir kitap olduğunu anladım. Yaratılan dünyada cesur ve havalıydı. Ana karakteri nüktedan ve ağzı kalabalık yetim bir çocuktu. Bir süre sonra Scott'la tanıştım ve kendisini de gerçekten çok sevdim. İçimde kalan o küçük rahatsızlıktan kurtuldum. Zaten geride çok da bir şey kalmamıştı. Hızlıca günümüze gelirsek, geçen hafta Loch Lomond'un yalanlarını yeniden okumaya başladım ve kitabın güzelliği karşısında tam manasıyla sersemledim. Kitabın yapısı, dili, yaratılan dünya, zekası, nüktedanlığı. Bu kitapta beğenmediğim tek bir şey dahi olmadı. Ciddiyim. Tamam peki, küçücük ufacık bir itiraz dışında. Yine de benim ağzımdan böyle yorumların ne kadar ender çıktığını biliyor musunuz? Bu detaylı ikinci okumanın ışığında artık şöyle düşünüyorum. Loch Lomond'un yalanları en sevdiğim 10 kitap arasında bulunuyor. Belki de ilk 5'tedir. Bu iki kitabı karşılaştırmak gerçekten hiç de adil değil. Tarzları farklı, konuları farklı, dünyaları farklı. Ama karşılaştıracak olursak işte Loch Lomond'un yalanlarının rüzgarın adından daha iyi olduğu yerler. 1. Scott'un kitabının girişi benimkinden daha güçlü. Gerçekten öyle. Benim kitabımda 50 sayfa geçtikten sonra birinin öyküyü doğru düzgün anlatmaya başladığı yere ancak geliyorsun. Loch Lomond'un yalanlarında 50 sayfa geçtikten sonra hem ana karakteri tanıyorsun hem de kahrolası bir soygunun yarısını öğrenmiş oluyorsun. 2. Kitabın ismi benimkinden daha iyi. Yanlış anlamayın. Rüzgar'ın adı güzel ve benim kitabım için doğru isim. Ama Loch Lomond'un yalanları inanılmaz bir isim. Ayrıca serinin ismi de benimkinden daha iyi. Gentleman Peach. Kral katili güncesini ellerini kullanmadan alt eder. 3. Scott kitabında ağzını bozmayı benden daha iyi beceriyor. Gerçek hayatta değil. Gerçek hayatta ağzım çok bozuktur. Ancak kitaplarımdaki dil oldukça kibar ve terbiyelidir. Loch Lomond'un yalanlarında Lynch'in ayak takımından gelen haydutları görgüsüzlükle çığır açmışlar. Bu çok küçük bir detay gibi gözükse de işin aslında hiç de öyle değil. Bu detay kitaptaki dünyanın temelini atıyor, karakterleri açığa çıkarıyor. Hikayenin dürüst, kusursuz bir şekilde rahatsız edici ve gerçekçi hissettirmesini sağlıyor. Kısaca söylemek gerekirse, ilk kez kitabım yayımlandığında insanların beni ve Scott Lynch'i karşılaştırmasından rahatsız olmuştum. Bana yapılan övgünün ne kadar büyük olduğunu ancak şu an fark ediyorum. Kitabı okumadıysanız okumalısınız, okuduysanız muhtemelen yeniden okumalısınız. Patrick Rothfuss, 10 Ekim 2013, çeviren Alican Saygı Ortanca. Jenny'ye, bu küçük dünya kutsandı şekillenirken, sen baktın diye omzumun üzerinden, sonsuz sevgilerimle. Giriş, çok fazla çalan çocuk, 1. bölüm. Kamor'un hırsızbaşı 77. Sendovani yılının uzun ve nemli yazının ortasında Lamora adlı çocuğu satmak için çaresizce bir umutla Perelando tapınağındaki gözsüz rahibe ani ve habersiz bir ziyarette bulundu. "Elimde tam sana göre bir kelepir var," diye söze girdi hırsızbaşı şüphe uyandırabilecek bir üslupla. "Kalo ve Galdo gibi bir kelepir olmasın sakın," dedi gözsüz rahip. "Hala o sırıtkan ahmaklara senden öğrendikleri kötü huyları unutturup asıl ihtiyaç duyduğum kötü huyları öğretmeye çalışıyorum." "Hadi ama zincir," hırsızbaşı omuz sıyıklı, "seninle pazarlık ederken onların kendi bokuyla oynayan birer maymun olduklarını söylemiştim. O sırada bu senin için bir..."
"Yoksa Sabeta gibi bir kelepir mi?"
Rahibin gür ve derin sesi hırsız başının itirazını gerisin geri adamın boğazına tıktı.
"Onun için ölü annemin diz kapaklarından başka elimde avucumda ne varsa aldığını hatırlıyorsundur eminim. Keşke ödemeyi bakırla yapsaydım da tüm o parayı götürmeye çalışırken fıtık olmanı seyredebilseydim."
"Ah ama o kız özeldi. Bu çocuk var ya, bu çocuk işte o da özel," dedi hırsızbaşı. "Kalo ile Galdo'yu satın aldıktan sonra gözümü açık tutmamı istediğin her şey onda var. Sabeta hakkında bayıldığın şeylerde. Çocuk Kamorlu ama aynı zamanda da melez. Terin ve Vadra kanı taşıyor. Nasıl ki deniz balık sidiği doluysa hırsızlık da onun içinde var. Üstelik sana onun için bir iskonto bile yapabilirim.
Gözsüz rahip duyduklarını uzunca bir süre kafasında tarttı.
''Kusura bakma ama'' dedi nihayet, ''tecrübelerim bana senden gelecek. Beklenmedik bir cömertlik karşısında elime bir silah alıp sırtımı duvara dayamam gerektiğini söylüyor.''
Hırsız başı yüzüne az çok içten denebilecek bir ifade oturtmaya çalıştı. İfadesi bariz bir huzursuzlukla orada dondu kaldı. Omuz silgişinde yapmacık bir üstün körülük vardı.
''Ah çocuğum, bazı sorunları yok değil, fakat o sorunlar benim gözetimimde olmasından kaynaklanıyor. Ama eğer senin imayen altında olsaydı hepsinin de, ah, kaybolacağından eminim.'' ''Ah ah, demek elinde sihirli bir çocuk var. Bunu niye daha önce söylemedin ki?''
Rahip gözlerini örten ipek göz bağının altından alnını kaşıdı.
''Fevkalade, onu kahrolasıca toprağa ekerim ve bulutların ötesindeki büyülü bir diyara uzanan bir sarmaşık elde ederim.''
''Ah ah ah ah, alaycılığının tadını daha önce de almışlığım var zincir.'' Hırsızbaşı belini romatizmalıymışçasına bükerek sahte bir selam verdi. ''Teklifimle ilgilendiğini açık açık söylemek bu kadar mı zor?''
Gözsüz rahip yere tükürdü.
''Diyelim ki Kalo, Galdo ve Sabeta yeni bir oyun arkadaşından faydalanabilirler veya bir kum torbasından. Diyelim ki hesapta olmayan gizemli bir çocuk için 3 bakır ve 1 kase sidik ödemeye hazırım. Çocuğun sorunu ne?''
''Sorunu,'' dedi hırsızbaşı, ''onu sana satamazsam gırtlağını kesip körfeze atacak olmam, hem de bu gece.''
İkinci bölüm. Lamora adlı çocuğun hırsızbaşının gözetiminde yaşamaya başladığı gece, Gölgeler Tepesi'ndeki eski mezarlık Hazır Ol'da durarak yeni kız ve erkek kardeşlerinin kabirlere indirilmesini sessizce bekleyen çocuklarla doluydu. Hırsız başının vesayetindeki çocukların hepsi de birer mum taşıyordu. Mumların soğuk ve mavi ışığı tıpkı isle kaplı bir pencerenin ardından ışıyan sokak lambaları misali nehir sisinin gümüşü perdesini delip geçiyordu. Bir hayalet ışığı zinciri dolambaçlı bir güzergah izleyerek tepeden aşağıya iniyor, mezar taşlarının ve tören yollarının arasında ilerliyor, yaz gecelerinde kamorun ıslak kemiklerinden sızan kan sıcağı sisle zar zor seçilebilen kömür dumanı kanalının üstündeki geniş cam köprüye ulaşıyordu.
''Gelin hadi canlarım, pırlantalarım, yeni bulduklarım, ayak uydurun!'' diye fısıldadı hırsızbaşı. Yangın yeri yetimlerinin son 30 kadarını kömür dumanı köprüsünden geçmeleri için iteklerken,
''Bu ışıklar tepemden yukarı çıkarken size yol göstermeye gelmiş yeni dostlarınız sadece. Kıpırdayın kıymetlilerim, karanlık boşa geçiyor ve konuşacak çok şeyimiz var.''
Hırsızbaşı kibirli düşüncelere daldı. O nadir anlarda kendini bir sanatçı olarak görürdü. Daha doğrusu bir heykeltıraş. Yetimler onun kili, Gölgeler Tepesi'ndeki eski mezarlıksa atölyesiydi. 88 bin insan arkalarında belirli bir miktarda atık yığını bırakırdı. Kayıp, işe yaramaz ve terk edilmiş çocuklardan oluşan, ardı arkası kesilmeyen bir sızıntı da buna dahildi. Bu çocuklardan bazılarını köle tacirleri sahiplenirdi elbette. Onları alıp Talverra veya Cerem adalarına götürürlerdi. Çünkü Kamor'da köle tacirliği yapmak teknik olarak yasa dışıydı. Fakat geride kurbanın hakkını arayacak kimse kalmadığı takdirde köleleştirme eylemine göz yumulurdu. O nedenle çocuklardan bazılarını köle tacirleri, bazılarını da çocukların kendi budalalıkları ayak altından kaldırırdı. Açlık ve onun getirdiği hastalıklar etraflarındaki şehirden ekmeğini çıkaracak cesaretten ya da yetenekten yoksun olanların ölüp gitmeleri için yaygın yollardı. Cesareti olup da yeteneği olmayanlarsa sıklıkla sabır sarayının önündeki siyah köprüden sallandırılırdı elbette. Dükün yargıçları yetişkin hırsızlar için kullandıkları urganın aynısını küçüklerde de kullanırlardı. Ama doğru düzgün sallandıklarından emin olmak adına onları köprüden aşağı atmadan önce ayak bileklerine ağırlık bağlamayı da ihmal etmezlerdi. Tüm bu neşeli ihtimallerden paçayı sıyıran yetimler hırsızbaşının ekibince toplanır, onun huzur verici sesini dinlemeleri ve sıcak bir yemek yemeleri için teker teker ya da küçük gruplar halinde adamın yanına getirilirlerdi.
Çok geçmeden de hırsızbaşının diyarının kalbi olan mezarlığın altında 140 kimsesiz çocuğun tek bir beli bükük adamın karşısında diz çöktüğü yerde kendilerini ne tür bir yaşamın beklediğini öğrenirlerdi.
''Tez davranın canlarım, benim yeni oğul ve kızlarım. Işık hattını izleyerek zirveye çıkın. Eve varıp sıcak bir şeyler yememize az kaldı. Yağmurdan, sisten ve bu leş gibi sıcaktan kurtulacaksınız.''
Veba salgınları hırsızbaşı için özel fırsatlar sunan bir zaman dilimiydi ve yangın yeri yetimleri onun en sevdiği hastalıktan yani kara fısıltıdan sağ kurtulmuşlardı. Bu veba yangın yeri mahallesine bilinmeyen bir yerden bulaşmıştı ve karantina yani bir kanalı geçmeye ya da bir kayıkla kaçmaya çalışanların ok yağmuruna tutulması tam zamanında başlatılarak şehrin geri kalanı huzursuzluk ve paranoya dışındaki tüm etkilerden korunmuştu. Kara fısıltı 11 veya 12 yaşın üstündeki herkes için hekimler bu konuda ancak tahmin yürütebiliyorlardı. Zira vebanın can alırken katı kurallara göre davrandığı söylenemezdi. Sefil bir ölüm anlamına gelirken daha genç kişilerde sadece birkaç günlük zararsız göz şişkinliklerine ve kızarık yanaklara sebep oluyordu. Karantinanın 5. gününde çığlıklar ve kanaldan geçiş teşebbüsleri kesilmiş, yangın yeri hastalık yıllarında pek çok kereler başına gelen ve ona adını veren kaderden sakınmayı becermişti. 11. günde karantina kaldırıldığında ve dükün gul yabanileri felaketi incelemek üzere mahalleye girdiğinde, daha önce orada yaşayan 400 çocuktan belki de 8'de biri o bekleyişi sağ salim atlatabilmişti. Karşılıklı korunma sağlamak için çoktan çeteler kurmuşlar ve yetişkinlerin bulunmadığı bir yaşamın belli başlı zalimce gereksinimlerini öğrenmişlerdi. Çocuklar bir araya toplanıp eski mahallelerinin meşhum sessizliğinden uzaklaştırılırken hırsızbaşı da onları bekliyordu. Adam içlerinden en iyi 30'u için epey gümüş ödemişti. Daha fazlasını da çocukları ellerinden aldığı gul yabanilerin ve inzibatların çenelerini tutmaları için harcamıştı. Sonra afallamış haldeki çökük yanaklı ve pis kokulu çocukları Kamor gecesinin karanlık ve hamamsı sislerinin arasından geçirerek gölgeler tepesindeki eski mezarlığa götürmüştü. Lamora adlı çocuk tüm grup içerisinde en genç ve en ufak tefek olandı. 5 veya 6 yaşındaki çocuk toz toprakla ve oyuklu açılarla kaplı bir derinin altındaki çıkık kemiklerden ibaretti. Hırsızbaşı onu seçmemişti bile. Lamora adlı çocuk sanki oraya aitmiş gibi kendiliğinden takılmıştı diğerlerinin peşine. Hırsızbaşı bu durumdan habersiz değildi. Fakat bedavaya gelen tek bir veba yetiminin bile göz ardı edilemeyecek bir nimet sayıldığı türden bir hayat sürdürmüştü. Fırsatlar babası, paranın ve ticaretin efendisi Gandoğlu'nun 77. yılının yaz mevsimiydi. Hırsızbaşı hırpani çocukların oluşturduğu sırayla birlikte koyu gecenin içinde sessiz sedasız yürümekteydi. 2 yıla kalmadan Lamora adlı çocuğu elinden alması için gözsüz rahip peder zincire yalvarıyor, reddetmesi halinde kullanmak üzere de bıçaklarını biliyor olacaktı. 3. Bölüm. Gözsüz rahip kısa ve gri sakallarla kaplı boğazını kaşıdı.
Sen ciddi misin?
Hem de nasıl? Hırsızbaşı elini hırpani bile denemeyecek kadar eski püskü yeleğinin önüne götürüp ince bir deri sırıma bağlı deri bir kese çıkardı. Kese kurumuş kanın pas kırmızısı rengine sahipti.
Koca adama gidip izin aldım bile. Çocuğun boğazını bir kulağından ötekine kadar kesip kafatasını diş dersine kadar göndereceğim.
Tanrılar aşkına, acıklı bir hikayeyle aklımı çeleceğini mi sanıyorsun?
Hırsızbaşının göğsünü dürten parmaklar kör bir rahip için epey atik ve kendinden emindi.
Git vicdanının zincirlerine vuracağım, başka bir alık bul.
Vicdanın bu işle zerre kadar ilgisi yok zincir. Ben burada çıkardan bahsediyorum. Hem senin hem de benim çıkarımdan. Çocuğu elimde tutmanın imkanı yok ve ben de bu yüzden sana eşsiz bir fırsat, gerçek bir kelepir teklif ediyorum.
Madem çocuk elinde tutamayacağın kadar dik başlı, neden onu döverek terbiye etmiyor ve satmadan önce uygun bir yaşa gelmesini beklemiyorsun?
Öyle bir şey söz konusu bile olamaz zincir. Seçeneklerim kısıtlı. Ona iki tokat atıp bırakamam. Çünkü yaptığının diğer küçük puşlar tarafından öğrenilmesine izin veremem. Eğer içlerinden herhangi biri onun kalkıştığına kalkışmaya azıcık bile niyetlenirse, tanrılar aşkına bir daha hiçbirine laf geçiremem. Ya onu çabucak öldürebilirim ya da daha çabuk bir şekilde satabilirim. Bir tarafta zarar, diğerindeyse azıcık kâr var. Bil bakalım tercihim ne?
Yani çocuk diğerlerinin önünde sözünü bile edemeyeceğin bir şey mi yaptı?
Peder zincir göz bağının üstünden aldığını ovuşturup iç geçirdi.
Ay aksi, bu tam da duymak isteyebileceğim türden bir şeye benziyor.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.